Tekrar merhaba, herkes buradayız. Hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün İstanbul'dan gelen bir görüntünün eşliğinde toplum oluşturan kitlelerden, hatta bu örnek olayı açısından bakacak olursak kütlelerden yöneticilerini kendileri seçmesi tarafından bir parça konuşmak zorunda kaldık. Zorunda kaldık diyorum, zira konuşmak zorundayız. Hakikaten hepimiz zorundayız. Çünkü bu toplumda bazıları adaletin, yargının, kolluk güçlerinin görmediği şekilde, istediği gibi at oynatıyor. Görmediği şekilde derken gizli saklı yaptıkları için değil, onlara görmeme talimat verildiği için. Mesela İstanbul'un göbeğinde Instagram hesabından salça satan, yağ satan, don satan bir tip, bir deli, çıkıp bayağı hilafet isteyecek şekilde, yani ben Abdülhamit'in torunuyum diye gidip anma yapıyor. Bir grup soytarıyı bağırtabiliyor falan. Polisin önünden geçiyorlar çakarla. Kimsenin umurunda değil. Bunu konuştuk ve insanların hak arayışları ne manaya gelir, bir parça onun üzerinde durmaya çalıştık. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız şimdi. Aşağıdan 3 noktaya dokunacak önce Periskop izleyicileri yayını paylaşacak. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapacağım. Herkesi davet edeceğim ki oturalım konuşalım. Gazetelerde ne var? Şimdi bu İngiliz mevzuna geleceğiz. Hani bu adamlar o kadar şuursuz ki, gerçekten büyük şuursuz. Mesela Vahdettin'in bir İngiliz zırhlısıyla, üzerinde Malaga yazan bir zırhlıyla kaçtığını sanki unutmamızı bekler gibi. Bir de böyle İngiliz ordusu içinden yazı yazmışlar. Bugün Yeni Şafak gazetesinden göstereceğim mesela size İbrahim Karagül'ün yazısını. Gurkaları yazmış. Hani nerede duydu, Kipling okudu desen, bu herifin Kipling okuyacak, anlayacak falan bir şeyi yok. O dönemin filmlerini seyretti desen mümkün değil, algılayamaz. Bir yerden duymuş büyük ihtimalle. Gurkalardan bahsetmiş. Yeri geldiğinde ondan söz edeceğim size. Öte yandan şimdi ortada bir durum var ve bütün iktidar yalakaları, şakşakçıları da aynı şekilde rahatsız bundan. Bir şekilde konuşmak gerekiyor. 16 şehit var çünkü. Terör katliamında yok edilmiş, ortadan kaldırılmış 16 insan var. 16 can. Ve birine bir şey söylemek lazım. Tabii dün bu insanların reisleri terbiyesiz herif diye bağırarak Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkıştığı için artık gönül rahatlığıyla sallayabiliyorlar. Mesela bugün Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan, tam Ahmet Hakan yazısı yazmış ya. Tam Ahmet Hakanlık bence bir tabir olmalı artık. Ciddi söylüyorum. Ahmet Hakanlaşma lan mesela. Oha, amma Ahmet Hakan adam mesela. Bence kullanılmalı artık bunlar. Çünkü diyor ki ya bu artık hakikaten iyi niyette falan açıklanacak bir şey değil ya. Bu gerçekten yalakalık, şakşakçılık. Katil kimdir? 13 şehidin sorumlusu kimdir diye başlamış yazı. Katil kimdir? Aşağı işte vur emrini verendir, ipi çekendir, ottur, boktur falan. Silahsız masum 13 insanımızı kafalarına kurşun sıkarak öldüren ve öldürtenler kabak gibi ortadayken 13 şehidin sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır diye açıklama yapmak her şeyden önce ayıptır diye başlamış yazıya. Neden? Vallahi izliyorlar hocam. Yani ne yapayım şimdi ben? Bunu söylemesek yarın bana sorarlar. Tabii. Yuhart, bak Serdar Bey'in söyledi. Yuh Ahmet Hakan olur. Yok Ali Sami artık, ama iki isim üst üste olur. Yok Ali Sami Ahmet Hakan, o da olur bak mesela. Güzel oturur bence ama iki isim üst üste olduğu için karışıklık yaratabilir. Burada dert tasa Kılıçdaroğlu'na bir şekilde çakmak. Yani ben onu da yaptım kardeşim işte. Yani sonuçta biz haybe oturmuyoruz burada demek. Onu yapmış. Önce diyor katile katil diyeceksin. Zaten söylüyor insan. Bunda bir sıkıntı yok ki. Ama şimdi böyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu PKK'ya terör örgütü diyemiyor diye. Halbuki defalarca bu kullanıldı. Kendileri de biliyor. Sorun o değil ki. Sorun burada PKK üzerinden HDP ile CHP arasındaki ilişkiyi kırmak. Ama bakın pazartesinden beri anlatıyorum. Artık sanırım anlaşılmıştır. Bu ilişki parlamentoda, siyasal düzlemde kurulsun kurulmasın hiçbir önemi yok. Dışarıda kuruldu. Ya isteseniz de kuruldu, istemeseniz de kuruldu. Üstelik dün Meral Akşener'in sözlerinin ardından, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun sözlerinin ardından muhalefet bir blok halinde hareket ediyor. Ya ne yaparsanız yapın bu saatten sonra. Bunları, bu adamları da çalıştırın. Ya bir işe yaramaz ki. Bu hikaye. Siz birine bir şey anlattığınızı zannediyorsunuz. Gerçekten hikaye. Kimsenin salladığı yok bunun. O soru buz gibi, bal gibi, boru gibi ortada kardeşim. Neyi başaramadınız? Neden başaramadınız? Bunlar duruyor. Üstelik bunu söyleyen kişi, hani Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, başaramadık dedi. Başarısız olan kim? Onu konuşalım. Anlatın. Bilelim ya. Ayıptır diyor. Ayıp ettiniz diyor. Mesela Hulusi Akar'la Süleyman Soylu'nun CHP ve İYİ Parti'ye gitmesini muhalefeti şeytanlaştırmamanın en çarpıcı örneğidir diye duyurmuş. Oğlum bak erken çıkıyorsunuz. Fode para yapıyorsunuz sürekli olarak. Lan bekle yazıyı yazana kadar. Bir ne diyecek reis bir duy. Ne dedi? Terbiyesiz herif. Sana keşke bakanlarımı yollamasaydım. E ne oldu şimdi? E sen ne demiş oluyorsun? Husumete çevirmenin en şahane örneği oldu bu. İktidarın muhalefetle bilgi paylaşmaması örneği oldu. Muhalefeti şeytanlaştırmanın örneği oldu. İyi mi oldu? Bak bekle bir. Bekle. Yani nice insan gitti bu uğurda. Yapma erken çıkmayın bir bekleyin kardeşim. Doğan Cüceloğlu anması yapmış yazının bir yerinde. Yani okumayacağım artık o kadarına gerek yok da. Diyor ki Doğan Bey neden bu kadar çok sevildi? Ayrışmayan aydınlardandı. Çünkü diyor aydınlarımızı da böldüler. Kim böldü? Bir söylesene bir ismin telaffuz etsene. Hadi Allah aşkına bir ismin telaffuz et. Maçanı hep beraber görelim. Bir kere ismini telaffuz et. Bir kez sadece bir. Söz bak unutmaya çalışacağım ondan sonra. Bunu tamam biliyorum uyumu da. Ama valla hatırlatmayacağım bak. Yok artık Ali Sami Ahmet Hakan. Demeyeceğim. Harbi söylüyorum. Ya böyle bunlar hakikaten yazık günah insanlar ya. Vallahi yazık günah insanlar. Düşünsene yani Türkiye'de Hürriyet gazetesinin başında bu adam. Ha Hürriyet bir şey olduğu için değil. O eskiden geçti artık onlar bitti. Öyle bir şey yok da. Ama ayıptır ya. Ne kadar utanç verici bir şey düşünsene ya. Neyse devam edelim biz. Cumhuriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet böyle. Yas yerine şov manşetiyle çıkmış bugün Cumhuriyet gazetesi. Erdoğan görsel şölenli kongrede Garay'ı soran muhalefeti suçladı. Terbiyesiz herif sözünü kullandı. Akşener AKP kongresinde şehit annesini arayan Erdoğan'ın tavrını felaketten siyaset devşirme olarak niteledi. Gara'daki kahrolası o mağara şehit doluyken sen salon lebalep dolu diye sevinemezsin. Senin adına utanmaktan bıktık. Başarısız operasyonda siyasetin parmağı var mı yok mu diye sordu. Bu işte. Bak Meral Hanım bu cümleyi kurduktan sonra var ya çok insanın hevesi kursağında kaldı. Ciddi söylüyorum çok. İstihbarat, yargı, mafya, iş kadınının parasını almakla suçlanan savcının dosyası kapatıldı. Seyhan Afşar'ın haberi, haberi dikkatli dinleyin. Yargıtay üyesi Ömer Faruk Aydıner'le eski MİT'çi olduğu belirtilen Mehmet Ali Bal ve uyuşturucu ticaretinden hükümlü Nizamettin Kahramanoğlu'nun çete kurarak iş kadını AK'nin hisselerini ve parasını almaya çalıştıkları öne sürüldü. 2019'da belgeleri ve para istediğine ilişkin mesajlar savcılığa sunuldu. Dosya yetkisizlik kararıyla adliyeler arasında dolaştı. Aydıner hakkındaki şikayet Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu'nda soruşturma açılmasını gerektirir nitelikte olmadığı gerekçesiyle işlemden kaldırıldı. AK'nin avukatı Öztaş Dönderen olayı ikinci susurluk vakası olarak nitelendirdi. Yargı koktu diyoruz ya. Tutuklanan eski Yargıtay Tetkik Hakimi Fazıl Ahmet E. hakkında ifade veren tanık darbe girişiminden birkaç hafta önce şüpheliyle birlikte FETÖ yöneticisinin evine gittiklerini, orada mahrem imamın darbe girişimi olacağını kendilerine söylediğini anlattı. Şimdi şu haberleri okumak mesela eski balyoz kumpasçılarına falan nasıl ağır geliyordur biliyor musun? Neden? Hayır o hakim onu biliyormuş falan değil. Tanık sözü var ya ondan. Onların çünkü klasik numarasıydı biliyorsun. İlan'ın kulakları çınlasın, gizli tanıdık. Onlar oluştururlardı, atarlardı. Dursun Çiçek hakkındaki tanığı hatırlasana ya. Her zaman hatırladığım en çok hani acı acı güldüğüm o. Beni diyor gördün, tarif et ne vardı üstümde diyor. Üniforma, ne renkli üniforma diyor. Beyaz diyor. İyiydi diyor sen beni kışın gördüğünü söylemiştin. Biz diyor kışın beyaz üniforma giymeyiz ki. Siyah giyiz, ha siyahtı diyor. Beyazla siyah arasındaki farkı bilemeyecek kadar. Çünkü orada değil zaten. Şimdi buradaki bu tanık lafı var ya. En ağır o geliyordur bunlara. Çünkü öyle tanıklar var. Çıkacak. Bu tanıklar yaratılıyor. Bulunuyor. Şimdi için için hepsi şunu söylüyor. Lan tanık acaba doğru mu söylüyor yoksa uydurma mı? Vallahi en iyi siz bilirsiniz. Çok acayip uydurmuştunuz çünkü zamanında. Ortağınızla beraber. Emekli komutanlar değerlendirdi. Gara açık başarısızlık. Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen ve emekli Tuğgeneral Ahmet Yavuz konuşmuşlar. Onların sözleriyle doğru yani. Bunun başarısı. Ya zaten Erdoğan kendi söylemiyor mu kardeşim? Onun için pazartesi sabahı çağrı yapmadın mı kardeşim burada? Dedi ya ulan bütün yalakalar, dünyanın bütün yalakaları birleşin. Artık sorabilirsiniz. Bak adam kendi diyor. Başarısız olduk diye. Neden diye sorsana. Aşk olsun. Onu bile soramıyor. Karadeniz'de korkutan artış. Koronavirüs vakalarının Karadeniz'de artmasının nedenlerini yorumlayan Trabzon Tabip Odası Başkanı Güven, köylerden şehre geliş gidişlerin fazla olabileceğini söyledi. AKP kongrelerinin vakaları daha da artıracağından endişeli. Yok, canım olmaz. Aslında bütün ülke AKP kongresi olsa. Orada bulaşmıyor çünkü. Öyle diyorlar yani en azından. Sabah, Bay Kemal sen terörle ortaksın. Ey! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine sert tepki. Biz Cudi'de, Tendürek'te terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Sen de tribünden seyret. Şimdi şu şeyi yazmışlar mı acaba? Sen ne yüzsüzsün ya? Sana Savunma ve İçişleri Bakanlarını gönderiyorum. Terbiyesiz herif. Sen bunlara layık değilsin. Bak şimdi bu herifler ilk yayında söyledim ya. Bu herifler bir süre sonra çok yakın bir gelecekte siyaset dilinin bozulduğundan şikayet edecekler. Biriniz bir not alsanıza. Bugün 18 Şubat 2021 tarihinde saat 10:43'te. Biriniz not alın. Burada çünkü biz yayında hani derdimiz telaşımız o ya biz önden gidelim. Ya, ya herkese benzemeyelim kardeşim. O öbürünü herkes yapar. Ama önden gidelim derdimiz telaşımız bu ya gündem bu olmalı diye konuşalım. Gündeme oturursak içinden çıkamayız çünkü. O zaman birilerinin kuklası olursun istesen de istemesen de. Bak burada Ocak başından beri ne konuşuldu? Donald Trump'ın bütün hesaplarına Twitter'ın çökmesiyle birlikte ben dedim ki size İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Tayyip Erdoğan'ın, AKP'li pek çok yetkilinin hesaplarına da Twitter aynı şeyi yapabilir. Bunun temsilci bulundurmakla bulundurmamakla bir alakası yok. Çünkü standartlar var ve standartları uyguladığınız anda bu olur. Şimdi dün Pelikan grubunun canım ya nasıl üzülmüşler bir de. Düşünsene troll çalıştırıyorsun. Eşek yüküyle para ödüyorsun troll. Trollerin çalışacağı yeri kapatıyorlar. O kadar adam almışsın işe. İt gibi para dağıtıyorsun. Yok çalışacakları yer yok. Bir şey söyleyeceğim duvara yazdırsanıza. He o da olmaz ama yalı kiralıktı değil mi sizin yalı? Satın almamıştınız onu. Oğlum ev sahibi boyatır yalatır o duvarları yemin ediyorum. Yazdırmayın duvara. Ya o kadar adama yaptırın bir iş yaptırın. Her gün bir grup çalışsın mesela. Dönüşümlü çalıştırın trollere. Gerçi sizin troller büyük gerizekalı. En iyi ben biliyorum 5,5 senedir. Vallahi bak sanal boşlukta kaybolmayı beceren bir grup gerizekalı onlar. Beşli gruplar halinde gelirlerdi. Yayın ilk başladığında önümüzdeki hafta konuşalım. Önümüzdeki cuma ölmezsek kalırsak çünkü serbest uçuş dertleşme yapacağız ya. Şubat ayının son cumasına geliyoruz çünkü. Harbi söylüyorum bak bunu konuşalım. Bunu konuşalım birader. Neden? Şundan dolayı konuşmamız gerekiyor. Bunlar büyük gerizekalı ve eşek yüküyle para kazandılar. Ve dün Pelikan'a çöktü Twitter. Hesabı indirmişler. Niye? Ya bunlar dandik dandik işte yeni yapmıyor ki. Bunlar başbakan oynattı Türkiye'de. Valla bugün demokrasiyi savunanlar var ya hani demokrasi ey falan diyenler. Sesini çıkartmadı. Bir başbakan görevden alındı. Ha, gerçi başbakan da sesini çıkartmadı. En fazla gözleri dolu dolu şey dedi. Buradan ayrılmak benim kendi tercihim değil. Zaten olamaz ki öyle bir şey. Sizin partide öyle bir tercih yok ciğerim. Öyle bir şey olmuyor. Sen bir şey tercih ettiğin için yaşamıyorsun bu partide. Adamlar arazi. Ama çok ağır bir darbe bu. Mesela Erdoğan'a da devlet görevlisi yazmışlar hesabının altına. Ona göre oku diyor. Bir sonraki kademe. Hasta la vista bebeğim. Makam odasının altındaki skandal. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Soyer'in makamının alt katında HDP'liler terör örgütü lideriyle ilgili panel düzenledi. Ne diyorsun? Oğlum siz bu makam işlerini bilirsiniz. Vallahi bir şey diyorsa tamam. HDP İzmir Kadın Meclisi Öcalan ve Tecrit konulu bir panel düzenlemiş. Bakalım nasıl olsa çıkar ortaya. Kademeli normalleşme Mart'ta başlayacak. Mart'ta. Nasıl başlayacak? Yani işte başlayacak diye düşünüyoruz. %30, %45. Var işte öyle şeyler ya. Ama sürprizini bozmayalım. Ama insanlar esnaf hala aç, hala esnafın sorununa çözüm bulunmuş değil. Kısa gelir ödeneği bir ay daha Mart sonuna kadar son kez uzatıldı. İyi de bu iyi bir şey değil ki. İnsanlar kazanacakları paranın üçte birini alıyorlar şu anda. Yargılama boyunca 24 hakim değişti. CHP milletvekili Enis Berberoğlu dava sürecinde yaşadıklarını anlatmış Sözcü gazetesinden Mert Öze. Anayasa Mahkemesi kararıyla meclise dönen Berberoğlu hukukun siyasallaşmasını yaşadım demiş. Doğru. İki usta sanatçıya 4 yıl 8 ay istendi. Savcı Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla yargılanan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a. Müjdat Bey 78, Metin Bey 80 yaşındaymış bu arada. 4 yıl 8 aya kadar hapis istedi. Duruşma ertelendi. Neden 4 yıl 8 ay? Ne yapmışlar bunlar ya? Adam mesela karısını kız arkadaşını öldürüyor. Denetimi serbestlikle çıkartıyorlar. Sonra kamuoyu ayaklanınca tekrar tutuklanıyor. Bu insanlara kafadan 4 yıl 8 ay. İyi Parti lideri Meral Akşener Erdoğan'a böyle seslendi. Devletin zirvesi kahraman evlatlarımız için esir kelimesini kullanamaz. Meral Hanım yapmayın Allah aşkına ya. Yapmayın Allah aşkına. Bu arada İyi Parti grup toplantısında bu kez bir ev kadını çıkartıldı kürsüye. Meral Hanım zaman zaman onlara terk ediyor yerini biliyorsunuz. Ve onun gözyaşları içinde anlattıkları herhalde herkese dokunmuştur. Emin olun, emin olun. Türkiye'nin genelinde yaşanan bir şey. Ve bunun AKP'lisi, İyi Partilisi falan yok. Açlık kol geziyor artık ülkede. Sen nasıl bir yüzsüzsün ya? Terbiyesiz herif, dedi. Bu ülkeyi tek başına yöneten kişi ana muhalefet liderine. Bak göreceksiniz en geç önümüzdeki hafta duyacağız bunu. Siyasetin dili çok kirlendi. Hatta Ahmet Hakan'a yazdırabilirler. Ben de o zaman derim valla isimler üst üste geliyor. Yok artık Ali Sami, Ahmet Hakan. Derim valla. Kontrolü kaybettiği için hakaret ediyor, sorularımı cevapla. Kılıçdaroğlu'ndan yanıt. Çok sert muhalefet ediyor Kemal Bey. Bu arada Veli'nin, sevgili Veli Toprak'ın bir haberi var. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü'yle konuşmuş Veli. Mücahit Özdemir demiş ki BioNTech ya da BioNTech firmasından 4,5 milyon doz korona aşısının tanesine 12 dolar ödedik. Fatura 54 milyon lira olacak. 54 milyon dolar olacak. Kim yapacak onu? Kim yapacak? Yani aşı kime yapılacak? Sattırırız olmazsa ya. Parası olan. Ne olacak arkası olan bak İstanbul'un göbeğinde gösteri düzenliyor. Bağırıyor, çağırıyor, ilafet istiyor mesela. Abuk sabuk konuşuyor. Instagram'dan salça satıyor, yağ satıyor, don satıyor. Onun oraya giden insanların hiçbir... Ya ne olur etrafınızdaki herkese şunu söyleyin kardeşim. Bu adamlarla ilgili hala bunu düşünenler var çünkü. İşte şehzade bu. Abdülhamit'in dördüncü kuşak torunu. Din ki ulan Instagram hesabından yağ satan bir adamın senden ne tip bir üstünlüğü olabilir? Ne olabilir? Hatta belki sen girsen bu işe senin yağın salçan belki daha iyi olacak. Bilemezsin ki. Bu herife nasıl itimat edersin ya? Baya bildiğin bezirgen bu. Bir günün manşeti kanal sürgünü. Kanal İstanbul projesinin önemli bir bölümünü kapsayan Arnavutköy'de hayvancılık ve çiftçilik yapanların en geç Nisan ayına kadar faaliyetlerini başka yere taşımaları istendi. Niye? Buralar bize lazım. Satacık. Darphane bandrol işi arkadaşa gitti. Kimin? Kırışların. Alakası yok. Devletin bandrol işinde hiçbir şey olmasa da bir şeyler oldu. Milyonlarca lira damadın arkadaşının firmasına gitti. Hangi damadın? Nevşehirli damat İbrahim, aşk olsun, bunu nasıl bilmiyorsun? Sigara ve alkol bandrollerinin basım ihalesi Berat Albayrak döneminde yerli ve milli yapılacağı iddiasıyla ihalesi iptal edildi. 12 yıllık firmadan darphaneye devredilen sigara ve içki bandrollerinin basım işi daha sonra DNS firmasına verildi. 3 ay önce kurulan firmanın matbaasının dahi olmadığı ortaya çıktı. Nasıl? Bandrol basacak? Matbaası yok diye mi üzüyor? Matbaa gerekmiyor ki bandrol için. Hepimiz biraz bandrol değil miyiz ya? Yani bunu bandrol basılı bir şey gibi düşünme bunu. Öyle düşünürsen hata edersin. Bak öyle düşününce yolsuzluk gibi görünüyor bu. Alakası yok. Alakası yok. Yani bunun öyle matbaayla çok alakası olan bir şey değil. Bandrol kafada. Kafada. Yani bandrol kafada. Asıl hologram kafada. Valla Amsterdam'da mesela hologram gördürücü normalde hologramları kafada bayağı seçebileceğin halka açık kafelerde uygun yerler var Amsterdam'ın içinde. Hologram görüyorsun. ürünün kendini bile görebiliyorsun hatta. Yani böyle bakınca yolsuzluk mu? Ama böyle bakma. Artık yüzsüzlük doruğa çıktı ya Türkiye'de. Vallahi. Kızılay'da kardeş payı İsmail Arı'nın haberi. Bugün seçip ayırdığım haberlerden bir tanesi bu. Haberin içinde fazlaca sayı duyacaksınız. Dikkat. AKP'nin eski Beykoz Belediye Meclis üyesi olan Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat 56'nın kardeşi Hurşit 56, Kızılay'ın gayrimenkul bakım AŞ isimli şirketine genel müdür yapıldı. Bak eskiden işi 52'ye bağlamak diye bir şey vardı, amiyane tabir. Yani işte bir destane oyun kağıdı 52'den 52 tanedir ya, oradan işi 52'ye getirmek, 52'yi açmak falan. Bundan sonra 56 diyoruz ona. Sayın 56, kardeşi 56'yı Kızılay'ın gayrimenkul bakım AŞ isimli şirketine genel müdür yapmış. Kızılay'dan da bir güne bir açıklama yapılmış ve denilmiş ki Hurşit 56'nın fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri işletmeciliği konusunda yetişmiş önemli bir isim olduğu öne sürülmüş. Bunun için de başka insan yok çünkü. Kızılay'ın genel başkan yardımcısının kardeşi. Adamdaki öngörüyü görüyor musun sen? Bak ta üniversite çağlarında diyor ki adam, ben yarın bir gün Kızılay'a genel başkan yardımcısı olurum. O zaman benim yanımda mutlaka fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi işletmeciliği okumuş biri lazım. Kardeşim sen olur musun? O da diyor ki abi ne demek? Başımın ambara var. Okuyorlar güzel güzel. Biri başkan yardımcısı oluyor. Biri fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri işletmecisi oluyor. Sonra Kızılay'ın gayrimenkul bakım AŞ'nin başına geçiyor. Bence çok mantıklı. Mutmain olmadınız mı? Ama mutmain olmak için biraz çaba göstermeniz lazım. Öyle olmaz. Öyle, yoksa herkes olur yani. Usta oyuncular Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla açılan davaya devam edildi. Duruşmada konuşan Müjdat Gezen, haddini bil demenin hakaret olmadığını söyledi. Sözlükte haddini bil kelimesi hakaret olarak geçmiyor dedi. Gezen ve Akpınar hakkında 4'er yıl 8'er ay hapis istenirken dava 1 Mart'a ertelendi. Dün konuştuk ya, dün yayından sonra o kadar çok izleyici yazmış ki. Yani bunu söylüyorsunuz ama çok da sağlıklı bir şey değil. Yo bir daha söyleyeyim. Vallahi yani en az 10 tane mail gelmiş bununla ilgili olarak. Gece ancak görebildim de ben. Bak, Cumhurbaşkanı konuşurken, yani bu başkası da olabilir. Ama buradaki örnek AKP Genel Başkanı olduğu için. O konuşurken televizyonda kanal değiştirmek, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Usul Kanunu falan, bunda yeri yok. Vallahi bak, suç değil bu. Hatta bunu yaparken gülebilirsin de, kahkaha atabilirsin de, yapabilirsin mesela. Sıkıntı değil. Bunu yap. Yani akıl sağlığını korumak için lazım bu. Ama bundan bile korkuyorsan güzel kardeşim, işimiz çok zor ya. O zaman evrensele bakalım. Uzaktan eğitimde eşitsizliğin tablosu manşetiyle çıkmış bugün. Bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde öğrencilerin %15'i uzaktan eğitime erişemedi. Urfa'da %55, Ağrı'da %47, Van'da ise öğrencilerin %39'u eğitime uzaktan baktı. Patladığını biliyoruz zaten de. Evet. Müzisyenlerden Boğaziçi'ne destek. Boğaziçi direnişine bir destek de müzisyenlerden geldi. Ege, Leman Sam, Ezel, Belkıs Akkale gibi sanatçıların, Ezgi'nin Günlüğü, Bulutsuzluk Özlemi, Moğollar, Mor ve Ötesi gibi müzik gruplarının imzacısı olduğu açıklamada iktidara Boğaziçi'nden elinizi çekin çağrısı yapıldı. Vallahi pek çok, bazılarını benim de tanıdığım, dostum olmalarından gurur duyduğum insanlar var. İşte sevgili Fırat da imza atmış mesela. Güvenç daha üstüne imza atmış. Dostlarım oldukları için gururla söylüyorum. Yani söyledikleri mantıklı. Haddini bil demek de mi hakaret? Değil. Değil kardeşim. Haddini bil hakaret falan değil ki. O duruşma görüldüğünde, 1 Mart'ta o duruşma yapıldığında mahkeme de aynı şeyi söyleyecek. Mahkeme de ya hakaret mi arıyorsun? Bak şimdi tam onu söyleyecektim. Hakaret mi arıyorsun sen? 4 yıl önce senin başbakan yaptığın adamın konuşma metnini araklayarak sana kullandıran adamın yaptığı hakarettir mesela. Ciddi söylüyorum. Büyük hakarettir hem de. Eşek yüküyle de para ödüyorsun o adamı. Ha sen ödemiyorsun. Biz ödüyoruz. Eşek yüküyle. Hiçbir şey yapmıyor. Konuşmayı araklamış direkt. Gerçi intihal o kadar sıradan bir şey ki bu herifler için. Çok sıradan. Yani arakla, toparla. Onun için yani bu adamlarda şaşırtıcı bir şey değil bu. Devam edelim. Yeni Şafak'ın manşetine bakalım. Gara Mağaraüs. Böyle söyleyince tekerleme gibi. Gara Mağaraüs. Öyle değil. Gara'da PKK'nın şehit ettiği 16 insandan bahsediyor. Pençe Kartal iki harekatıyla yerle bir edilen Gara, PKK için bir mağarada kamptan ötesini ifade ediyor. Büyük ölçüde temizlenen Metina, Zap ve Avaşin gibi kampları besleyen lojistik bir üs olan Gara'da yabancı askerlerin katıldığı drone eğitim merkezi, hastane, misafirhane ve halkla ilişkiler gibi birimler bulunuyor. 300 kadar terörist var deniliyor, anlatılıyor. Bugün ben size Yeni Şafak gazetesinden bunu okumayacağım. Ben size daha önce bir takım sarıları nedeniyle Yeni Şafak gazetesinin genel yayın yönetmeniyken oho artık bu kadar da uçulmaz. Yok artık Ali Sami Ahmet Hakan denilerek köşe yazarlığına alınan, dinlendirilen bir grup. Hani soğusun bu biraz ya, cam da açın ama çok da yakınına oturtmayın bunu, sıkıntı olmasın sonra diye. İbrahim Karagül'ün yazısından bir bölüm okuyacağım bugün. Valla bugün çünkü ne Ergün Diller'de bir cacık var, ne işte hoca saçma sapan şeyler yazmış. Herkes böyle çok sıradan gitmiş bugün. Ama İbrahim Karagül'de acayip bir bomba var. Bugünkü yazısının başlığı şu: dün Osmanlı'yı yıkanlar bugün Türkiye'yi satıyor. Bu son savunmadır. Gurkalara boyun eğecek değiliz biz. Biz fazla. Türkçe bilmediğin için çok sıradan tabii. Sanrı geldiği zaman insanlar bunu atlıyordur. O da çok normal. Şöyle, şimdi burada anlattığı hikaye diyor ki Osmanlı'yı da böyle içeriden tipler yıktı. Yo, tarih bilmediğin için çok normal bunu böyle düşünmen. Gerçekten. Yani tarihle övünen, Türkiye'de tarihiyle övünen insanların %90'ının tarihle uzak yakın alakası yok. Bu insanlara bunu anlatmak, mesela Yeniçeri Teşkilatı'nın kapatılış kademesini, nasıl bir tarihe yayıldığını anlatabilmek çok zor. Oysa onu anlamadan Osmanlı'nın neden çöktüğünü anlayamazsın. Gerçekten. Mesela Yeniçeri'nin ilk isyan ettiği padişah kim diye sorsan bu heriflere ne derler mesela? Akıllarına kim gelir? Hadi düşünelim. Üçüncü Ahmet. Olabilir mi? Yeniçeri'nin ilk isyan ettiği padişah Fatih Sultan Mehmet'tir. Ya ne kadar ağır değil mi? Yeniçeri Teşkilatı ne zaman ki kapatılacağını duyar hemen ayaklanır. Hemen. Ve zaten üst üste yapılan hatalarla birlikte ilk kelle verildikten sonra Yeniçeri yardırır. Ama bunlar tam da evet Feriha Hanım'ın söylediği gibi diriliş izler bu. İşte toparlanış izler, depar vahdettiğin izler ve biliyorum zanneder. Alakası yoktu. Ve düşünün 1826'ya kadar gelen süre içinde Yeniçeriler istedikleri gibi at oynatırlar. Hani bu anlatıyor ya gurkalar murkalar. Gurka dediği, yani genelde askerlik tarihinde, savaş tarihinde şöyle anlatılır gurkalar. Bunlar bir grup Nepallidir aslında ve çok iyi askerlerdir. En büyük özellikleri goygoya gelmeleridir. Ve İngilizler bunların çok iyi askerler olduğunu gördüğü andan itibaren bunları coşturur. Kendi ülkelerinin işgali de dahil olmak üzere her türlü pis işi bunlara yaptırır. Çünkü adam için önemli olan üzerindeki üniformanın iyi temsil edilmesi, yani iyi askerlik yapmaktır. Burada anlatıyor ya Gurka, Osmanlı'yı yıktınız. Bilmiyorsun, kıçından uyduruyorsun. En azından bir parçasını duy diye anlatıyorum. Sizin de işinize yarayabilir. Sağda solda böyle tiplerle karşılaşırsanız, hadi lan oradan diyebilirsiniz. Deyin diye söylüyorum. Yeniçeriler ne zaman ki ayaklanıp, özellikle hani bir takım dönemlerde, ki biliyorsunuz hani bunlardan en ağırı, en kötü yaşananı Genç Osman olarak da bilinir. Onun döneminde yaşananlar ve artık Yeniçeriler istediklerini koparmaya başladıkları andan itibaren iş çok daha tehlikeli hale gelir. 17. yüzyılın içinde o güne kadar, ki bu da tartışılmalı, yani bu son derece acımasız, vicdansız bir sistemdir. 8 yaşıyla 18 yaşı arasında işgal edilen ülkelerde, Osmanlı'nın yayıldığı ülkelerdeki Hristiyan çocukları alınır, Anadolu'ya getirilip ailelerin yanına verilir. Onların yanında yetiştirilmeleri sağlanır. Yaşı geldiğinde de Yeniçeri ocağına alınır. Tamamı devşirmedir 17. yüzyılın sonuna kadar. Tamamı devşirmedir Yeniçerilerin. Hani anlatıyor arkadaş, gurkalar murkalar diye. Şu kadar bilse, bak şu kadar. bundan da geçtim ya, şu kadar bilse, sadece şu kadar bilse, utanır ve insan içine çıkmaz. Ama bunun için insan olmak lazım. Değil. 1826'da artık böyle hani II. Mahmut yeter lan deyip bu teşkilatı tamamen lağvedene kadar istedikleri gibi at oynatırlar. Ve bunların en ağırları, artık gerçekten en ağırları, işte mesela Patron Halil isyanında söylüyor yani, ne olduğunu bilmiyor mesela. Patron Halil isyanı ne olduydu ya? Lale Devri. Lale Devri'nin mesela buna sorsan tarihi, bu Lale Devri'ni sana şöyle anlatır. Çünkü buna da lisede, ortaokulda tarih hocası öyle anlatmıştır. Çünkü o tarih hocası da kitaptan öğrenmiştir tarih. İçselleştirmemiş, düşünmemiştir mesela. Ahmet Refik Altınay'ın, sadece onun yazdığı bir kitabın başlığı olduğu için o döneme Lale Devri denildiğini bilmez. Osmanlı lale yetiştirir, doğru. Osmanlı lüks içinde, şatafat içinde yetişir, doğru. Ama Osmanlı'nın tebaası açtır, aç. Açtır. Ve o açlığın içinde, hani burada gurkalar murkalar anlatıyor ya bu bıngıldağı sertleşmemiş arkadaş. Mesela orada gurkaya ihtiyaç yoktur. Yeniçeriler artık sefere gidilmediği için ganimetten pay alamazlar. Normalde statüleri gereği zaten. Yılda bir kere elbise alırlar. Yeniçeri'nin ocak böyle çalışır zaten. Neden Yeniçeri başlangıçta isyan etmez? Ta Orhan zamanında kurulduğu söylenir teşkilatın ilk ayağı. Neden isyan etmez? Çünkü Yeniçerilik kanununda kazanbaşı padişahtır, sultandır. Yani bir numaralı Yeniçeri padişahtır. O yüzden kazana isyan edilmez. Ne zamana kadar? Bak söylüyorum, Fatih Sultan Mehmet'e. Hani söylüyorsun ya gazayanlığa, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın falan. Ulan kıyısından köşesinden bil bari, sallıyorsun da. Artık savaşa da çıkılmadığı için para gelmez, dönmez, ganimet falan yoktur artık. Bir yandan da lüks şatafat içinde parti kongreleri falan yapar Osmanlı o dönemde. Yok yapmaz. Yok yapmaz. Osmanlı bile yapmaz. Parti kongresi yoktur. Mesela Rize, Trabzon, Ankara kongrelerini yapmaz Osmanlı o dönemde. Erteler. Ama çatır çatır para saçmaya başlar. Ve bir süre sonra söylenti öyle bir ayyuka çıkar ki Yeniçeri ağaları, ki işte Patron Halil denilen tip de aynı zamanda hamamcıdır herif yani. Bayağı bildiğin düz hamamcıdır, hatta çıplak ayaklı. İşte çıplak ayakla devlete karşı gelmek terim mesela bunlardan çıkar. Çıplak ayakla çünkü çıkar. Hamamda herif, ulan neyle çıksın? Don yok altında, peştemal sarmış zaten. Çıkar sokağa. Önce esnafı örgütler. Ama esnafı örgütlenmeden önce Şeyhülislam'dan fetva isterler. İstedikleri fetva nedir biliyor musunuz? Ya biz esnafa çöksek... Bunların çünkü çoğu, bu esnafın çoğu gayrimüslim. Biz bunlara çöksek, parasını alsak, dinen bir sıkıntı olur mu? Bak bunu sorar herif, sorar. Çünkü kafasındaki odur zaten, yağma. Yağma yapabilmektir. Ve herif bunun üzerine bakar ki yok, esnafı örgütler. Esnafı örgütler. Örgütlediği esnafa kepenk açtırmaz. Kepenk açtırmadığı andan itibaren de isyan başlar. İstanbul'da en sık, en ağır tecavüzlerin yaşandığı dönemdir. Evlerden insanlar alınır ya. Yapamadığı ganimet toplama var ya, onu İstanbul'un içinde evlerde yaparlar. Çapulcu, bir grup çapulcu. Baksan hepsi Yeniçeri bunların. Ve sonunda bir uzlaşma yoluna gidilir. Onu başka bir gün konuşuruz. Hakikaten çok ilginç bir hikayedir o çünkü. Bir uzlaşma yoluna gidilir. Aslında uzlaşma bir pusudur ve öldürülür. Bu isyanın başları. Tamamı öldürülür mesela. Bir gün başka bir şekilde konuşuruz. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Tarihi kıyısından köşesinden bilmeyen, bıngıldağı sertleşmemiş tipler oturup yazıyorlar. Bakın ilk yayında konuştuğumuzdan ayrı düşünmeyin diye anlattım bu kadar şeyi. Hakikaten derdim o değil. Derdim o değil benim. Ben öyle bir şey yapamam. Yani bir tarih hocası gibi anlatamam. Benim haddim değil o. Ama bunu öğrenmek zor değil. Sadece tarihe doğru gözle bakmazsanız, işte o zaman İstanbul'un göbeğinde çakarlı araçla, bir İngiliz aracıyla geçen tipi görmüyorsunuz. Oysa baktığınız zaman bu ülke nasıl kuruldu kardeşim? Kimin bıraktığının üzerine kuruldu diye baktığın zaman ve gerçekten bunu öğrenmeye çalıştığın zaman karşısına geçiyorsun. O zaman işte bunları bilirsen o tiplere bakıp diyorsun ki Adelan oradan soytarı, Allah'ın delisi diyebiliyorsun bunu. Biri tarih uydurduğu zaman bir dakika deyip karşısına çıkabiliyorsun. Öyle değil o ya. Atıyorsun diyebiliyorsun. Öbür türlü fesli deliller ele geçiriyor ülkeyi. Bunun yöntemi, karşısında durabilmenin yöntemi öğrenmek, bilmek, araştırmak, bakmak, dinlemek, duymaya çalışmak. Bak biz daha geçen hafta ne konuşuyorduk? Bizim tarihimizde LGBT bilmem ne onlar yoktur. Hadi ya Allah aşkına. Mesela Yeniçeri Ocağı'nın içindeki civelek taburu ne işe yarar mesela? Hiç duydun mu? Civelek sözü nereden gelir mesela? Etimoloji pis bir şeydir ya. Çünkü tarihten kaçarsın ama etimolojiden kaçamazsın. Kelimenin kökenine indiğin zaman bütün fayanı foyanı ortaya çıkartırsın. Görülürsün. Tas gibi kalırsın ortada. Kaçamazsın da yani kelime seninle birlikte 1000 yıllar boyunca gelir çünkü arkandan koşar senin. Sen düşünürsün civelek. Niye civelek demişler ya? Yani sonuçta hani bunların tamamı erkek. Değil mi? Yeniçeri Ocağı'na kadın almıyorlar. Haliyle. Neden taburun birine civelek tabur deniyor? Hı? Neden mesela? İşte öyle yapıştığın anda çıkamıyorsun, dönmeye çalışıyorsun. Ondan sonra bu çıkıyor diyor ki Gurkalara boyun eğecek değiliz. İngilizlerden çok mu rahatsız oldun? Çok rahatsız olacak olduysan şu Çakar'la gezen soytarıya söyle. Ulaşabilirsin Instagram hesabından mesaj at ya. Salça sattığı için DM'si açık. Valla denedim de biliyorum. Açık oradan yağdır. Sen nasıl bir dingilsin de mesela. Ulan koskoca padişahın torunu olduğunu söylüyorsun. Düdük. Buradan çıkıp salça satmaya utanmıyor musun de mesela. Sonra Gurka'yı Murka'yı konuşuruz. Anlatırım ben yine sana Gurka falan da anlatırım. Valla İngiliz'in elinde nasıl yetiştirildiğini, hani hep söylenen üzerinden İngiliz geçmiş bir toprakta medeniyetin bir daha yeşerme şansının neden olmadığını, gururun, onurun nasıl yok edildiğini bunların hepsini konuşuruz. Ben varım. Ama böyle olmaz. Tatlım atıyorsun çünkü. Büyük sallıyorsun. Yani bir yerden duymuşsun bir şey, olmamış. Hiç değilse tamamını dinleseydin. Tamamını dinleseydin de konuşabilseydik. Böyle olmuyor ki. Sen yarısını oradan araklamışsın, yarısını buradan almışsın. Ah canım. Gelişine. Olmuyor böyle. Gurkalara boyun eğecek değiliz. Yani diyor ki İngiliz ordusunun içindeki hani kendi ülkesini bile işgal edebilecek kadar gözünü nefret bürümüş. Nefret de değil aslında. Görev aşkı bürümüş insanlara. Kim onlar? Kimi kastediyorsun? Kimi kastediyorsun bunu diyerek? Ya benim hayatımda yok mesela böyle biri. Yazık ya bu gazete yapıyordu. Düşünsene uzun süre bu gazetenin genel yayın yönetmeniydi bu. Vay şaka değil gülme. Ya da güleceksen acı acı gül. Çünkü doğru. Bunun hazırlığı bayağı bunu Cumhurbaşkanı seyahatlerine falan çağırıyorlardı. Uçağa biniyordu bu. Akşama bakalım NATO'da reform hazırlığı. NATO yeni stratejik konsepti tartışıyor. Amerika ile ilişkileri onarma hedefi ve Amerika'nın öncü rol istemesi yeni ABD hakimiyetini gündeme getirebilir. Bu uzun süredir söylenen bir şey. Akşam yapmış haberi çok ilginç. Bence de mesela bu üzerinde çok tartışılması gereken bir haber. Biz eğer dünyayla beraber yaşamayı göze almış bir ülke, öyle düşünen bir iktidar tarafından yönetilen bir ülke olsaydık hakikaten çok önemliydi. Akşam bu manşeti çok doğru bir manşet. Çünkü NATO'nun yeni bir konsepte geçeceği biliniyor artık. Biden sonrası burada durumun değişeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü biliyorsunuz Trump döneminde NATO Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde de çok tuhaf gelişmeler yaşandı. Yani o paktın içinde Kuzey Atlantik paktının içinde acayip gerginlikler vardı ve konuşulmadı bunlar. Çünkü hep şöyle bakılıyordu. Deli lan bu nasıl olsa gidecek. Gitti. Şimdi Biden sonrası Amerika'nın çok daha ağırlık hissettirebileceği, uluslararası ilişkiler yazan çizen çok kalmadı artık ama akşam en doğru manşeti atanlardan biri bugün mesela. Hakikaten hakkını teslim etmek lazım. İnsan var olduğu sürece eşcinsellik vardır. O yüzden saygı duyuyor. Temel hak olarak renkli toplum. Ya buna bence böyle düşünmeye bile gerek yok. İnsanları ayırmak, herhangi bir konu içinde ayırmak yanlış. Yani din, dil, ırk olarak ayıramazsın diyorsun. Cinsiyet olarak ayıramazsın diyorsun. Tamam. O da diyor ki ben böyle hissediyorum. Buradan ayırabilir misin? LGBTİ bireyler bu ülkenin eşit yurttaşlarıdır. Bu dünyanın eşit yurttaşlarıdır. Yani bunun aksini söyleyebilmek çok ciddi andavallıktır. Ne yapacaksın? Görmezden mi geleceksin? Yok. E o zaman şunu söylüyorum mesela. Ya çok tuhaf şeyler oluyor. Bu ülkede herkes kendine bir şekilde yontuyor diyorum ya. Mesela diyorsun ki türbanlı çıkıp diyor ki başörtülü beni yok mu sayacaksın? Şimdi niye yok sayayım kardeşim? Varsın işte. Görüyorum. Ama aynı türbanlıya gidip diyorsun ki LGBTİ birey hayır diyor. E onu yok mu sayacaksın? Yok. E sen de ki aynı dertten muzdariptin. Benimki başka diyor. Benimki başka. Ne acayip değil mi? Ne kadar saçma. Herkes kendine yontuyor sürekli olarak. Kendisi için özgürlüklerin en dibi, başkası için alakası yok. Vermem kardeşim. Çok çok acayip ya. Gerçekten çok acayip. Ne yapalım Ünsal Baba, varlar kabul edilmek zorunda. Yo, böyle bir zorunluluk değil bu ya. Kardeşim bu zorunluluk falan değil. Bu doğal bir akış. Çünkü sen kabullenmesen de var o insan. E nasıl bir zorunluluktan bahsedeceğiz o zaman? İster kabul et, ister etme. Ya bu konudaki ikiyüzlülük de sona ermeli ama. Gerçekten sona ermeli. Takvimin bugünkü emekli planı emekli maaşına 1261 gün katsayısı. Katkısı. Neden 1261 gün? Bir fikrim yok valla. 200 bin esnafa 40 bin lira. 40 bin lira. He? 200 bin esnafa. Türkiye'de 200 bin esnaf mı var? Yok, biz o kadarını veriyoruz. Yani o kadarına gücümüz yetiyor. Ama her şeye gücün yetiyormuş gibi atıp tutuyorsun sağda solda. Bu gece Regaip kandiliymiş. İnananların kandilini şimdiden kutlayalım. Damat Olucan diye bir haber var. Can Yaman özel uçak kiraladı. Arkasına benimle evlenir misin? Of ya, artık bitmedi mi bu kardeşim ya? Ben görgüsüzlüğüm bu kadarı ya. Şeyle Elon Musk'la var bizim AKP'nin içinden. AKP Cape Canaveral ilçe teşkilatına bir başvur. Vallahi bak oradan olmadı şeye yazdırırsın uzay mekiğine. Uygun adım Mars. Mars derken bu haber sadece takvimde. Aha, o zaman güzel haber bu. Türkiye eller aya biz yaya diyenlere inat düğmeye bastı. 2023'te ay yıldızı aya dikme kararı aldı. Yok artık Ali Sami Ahmet Hakan. Ancak çılgın Türkler uzaya adını şimdiden yazdırdı. Ne diyorsun? NASA'nın Mars'a gönderdiği keşif aracında en çok Türk ismi var. 1 Merve, 2 Ömer, 3 Kerem, 4 Ahmet, 5 Mustafa, 6 Mehmet, 7 Ali, 8 Ayşe, 9 Zeynep, 10 Kaan. Kaleci yazmamışsın. Ha, o değil bu. 10 kişi. Olmaz abi, 11 olacak bu. Sıkılır oğlum bu insanlar aya indiğinde. Bir de zemin de düz değil. Orada şimdi yer çekimi de az ya. Topa vurdun mu nereye gideceğini bilmiyorsun. Ayrıca topu tutturabilme imkanın da kısıtlı. Bunlar nasıl olmuş? NASA Perseverance, azim aracını Mars'a göndereceğini açıkladı. İsim kampanyası başlattı. Türkiye'den 2,6 milyon kişi adını yazdırdı. Tam 7 aydır yolda olan uzay aracını bugün Kızıl Gezegen'e iniş yapacağı açıklandı. Ardından da isimleri sırasıyla okuyacağı vurgulandı. Tamam abi. Ya bence toplayabiliriz. Tamam. Arkadaşım 10 tane isim yollamışız. 2 senede şey yapacağımıza, Ay'a gideceğimize de inanıyoruz. Normalde verimli bir hıyar tarlası 2 senede anca mahsul veriyor. Düşün, biz Ay'a gideceğimize inanıyoruz. 10 tane de isim yollamışız. Tamam abi, bu olur bence. Yalnız sadece Ayşe, Zeynep ve Merve var. Kalan 7 tanesi baya burası askerlik şubesi gibi olmuş. Olmaz bu. Bunu biraz daha kadın ağırlığını arttırmamız gerekiyor hocam. Olmaz yani. Yoksa bu muhabbet bozulur orada. İsim okuduktan sonra, bir süre sonra hani. Oy. Yok yağ. Yağ. Vallahi böyle bir haber var. Korona eve kapattı, kilolar arttı, yağ aldırma operasyonları patladı. Uzmanlar uyardı. Yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin. Bu nasıl haber? Vallahi burada böyle oluyor. Pandemi yüzünden yağ aldırma ameliyatları da patladı. Hayırlısı olsun. Gezen yalan diye bir haber var. Tavuk var haberin fotoğrafında. Ben sabah ilk onu gördüm. Dedim ki herhalde bu yani kanatlılarla alakalı bir şey. Bak şimdi yumurta haberiymiş. Böyle bir şey yok. Duranın da gezenin de yumurtası. Duranın da gezenin de okuyunca duranın da gezen onu oraya alanın öyle değil. Duranın da gezenin de yumurtası aynı diyormuş. Vatandaş doğal diye gezen tavuk yumurtası aradı. Üreticilerse uyardı. Gezen yalan. Ya şimdi sıkmayalım derim. Vallahi bak sıkmayalım derim. Yani yine at sen ama üzülürsün. O zaman şunu sormaz mı insanlar? Aynı üreticiler hani üreticiler uyardı diyor ya. Üreticiler yıllardır gezen tavuk yumurtası diye halka geçirdiklerinin parasını nasıl açıklamayı düşünüyorlar? Anca mı uyardılar? Bilmiyorlar mıydı onlar da? Gitti gezdi bu geldi hiç ya. Hiç bir bok öğrenmemiş. Gitmiş gezmiş. Hikaye yani. Aynı anam. Oturan da aynı, gezen de aynı. Bak kaç yıldır geziyor. Geldi. Verdi yine iki tane yumurta. Yok yani abi yapmayalım bunu. İnsanları da kazıklamanın bir anlamı yok. Gezeni de aynı, duranı da aynı bunun. Beşler diye bir haber var. Tamam mı? Ama Musk, demin de adını andık ya, Elon Musk. Onun annesi May Musk konuşmuş. Uzay çağını başlatan oğluyla ilgili başarısının 5 şifresini açıklamış. Dikkat. 1. Ona ev işi yaptırdım. 2. Yetişkin gibi davrandım. 3. Hayaline şans tanıdım. 4. Lükse alıştırmadım. 5. Sorumluluk aşıladım. Abla çok özür dilerim. Biz de yaptık. Çocuk Boğaziçi'ni kazandı. Tutukladılar. Harbi söylüyorum. Sıkıntı o. Aynı bunların hepsi. Ev işi yaptırıyorsun çocuğa. Hani ayaklar üzerinde dursun diyor. Yetişkin gibi davranıyorsun. Hayaline şans tanıyorsun. Bir hayal kuruyor diyor ki mesela çocuk yani cam gibi bebe. Cam gibi ama. Diyor ki ben tek tercih yapacağım. Boğaziçi fizik. Etrafında insanlar diyor ki oğlum psikopat mısın yapma lan. Ben diyor onu hayalim bu benim kardeşim. Lüks alıştırmanın da alıştıracak lüks yok zaten. Yani bir ana babanın bir evladı gözünün bebeği gibi bakıyor. Yemiyor. Gerçekten yemiyor. Ona yediriyor. Kitap alıyorlar. Ne bileyim işte dershaneye yolluyor, kurs aldırıyor falan. Ona veriyor. Sorumluluk aşılıyor. Diyor ki çünkü ya bu ülkenin sana ihtiyacı var. Gözüne bakmaya kıyamıyor anası babası. Ama hep söylüyor bunu. Bu ülkenin sana ihtiyacı var. İyi bir insan olmak zorundasın. İyi ve aydın bir insan olmak zorundasın. Bunların hepsini yapıyoruz biz abla. Boğaziçi'ni kazanıyor bebe tutukluyorlar. Harbi söylüyorum. Yani zoruna gitmesin de bizde böyle oluyor. Bence 6. olarak burada doğdu diye şey yaparsan. Çünkü asıl sorun o. Maskeli altılar. Kalanı çocuklar. Bizim çocukların senin oğlandan valla eksiği yoktur fazlası vardır öyle söyleyeyim. Çok zeki çocuklar bunlar. Çok zeki. Kızları oğlanları bir gör. Gözlerinin içi gülüyor ya. Gözlerinin içi gülüyor. Anasının babasının göz bebeği hepsi. Böyle bakmaya kıyamazsın. O kadar güzel çocuklar. O kadar akıllı çocuklar. Kızlar, oğlan. Ya acayip insanlar. Tutukluyorlar bizde. Başlarına kayyum atıyorlar bunu. Tam okuyacak mesela. Hayalini kurduğu okula giriyor. Tam okuyacak her şey. Tamam oğlum ben buradan yürürüm diye düşünüyor. Okula laps diye birini getiriyorlar. Getirdikleri kişi korkak. Çok korkak. Yanında koruma polisi olmadan işemeye dahi gidemeyen bir tip. İki, intihalci. Yani şurada anlatılanlar var ya, bu beşinin kenarından geçmemiş bir tip. Çocukların bir süre sonra gururu kırılıyor. Şunu demeye başlıyorlar. Ya ben, iyi de kardeşim ben bu kadar hayali bunun için mi kurdum? Bana anam babam bu yüzden mi yetişkin gibi davrandı? Ben bu yüzden mi ev işi yaptım mesela? Lükse bu yüzden mi alıştırmadılar? Hep böyle boğazımızdan geçen iki lokmayı saydık ama benim önümden kitabı ihmal etmediler. Hiçbir zaman eksik olmadı bu. Çocuk bakıyor diyor ki ya bana sorumluluk aşıladılar. O zaman ben sorumluluğumun gereğini yerine getireyim. Nedir senin sorumluluğun? Ben bunu kabullenmem kardeşim. Boğaziçi Üniversitesi'nin önüne çıkıyor o çocuk ve diyor ki ben kabullenmiyorum kayyum rektörü. Hiç utanmıyor musun sen diye soruyor. Bak cam gibi çocuklar bunlar. Vallahi. Anasının babasının gözünün bebeği bakmaya kıyamazsın. Öyle güzel çocuklar hepsi. Kızlar, oğlanlar. Müthiş. Tutukluyorlar abla. Biz de gözaltına alıyorlar. Vallahi böyle bir sıkıntı var. Yoksa bizim çocukların senin oğlandan Allah bağışlasın hepimizinkini. Seninkini de öyle. Hiç geri kalır yanı yok. Vallahi yok. Bizim bebeler de çok akıllı. Çok güzel yetiştirdiler analar babalar. Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Öyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama bizde sıkıntı oluyor. Sorun o değil. Buradaki beş değil yani. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yarın kitap konuşacağız. Herman Melville, Katip Bartleby. Çoğu insan Moby Dick'le tanıyor. Yarın biraz ondan da bahsedeceğiz. Moby Dick neden yani? İnsanlar çok atıp tutar o kitap hakkında. Ben okuduklarını çok zannetmiyorum çoğu kişinin. Valla. Yani herkes şöyle düşünüyor çünkü. Balina var, avcı var. Evet ya, ne olabilir ki en fazla? Av hikayesi. Öyle değil işte. Çünkü Melville'in kendi hayatı da böyle. Çok ilginç bir hayatı var. Onun üzerinde de konuşacağız. Yarının konusu o. Katip Bartleby. Bir şey kabullenmemek, kabullenmediğini söyleyebilmenin yöntemleri üzerine konuşacağız. Çünkü o da öyle yapıyor. Yapmamayı tercih ederim diye bir cümle kuruyor. Dünya değişiyor. Önce kendi dünyası, sonra o dünyanın içindeki insanların hayata bakışı. Hepsi değişiyor. Yarın uygunsanız saat 9'da biraz edebiyat konuşup 35 dakika, 40 dakika neyse işte. Ama konuşup biraz ruhlarımızı inceltmeye davet ediyorum hepinizi. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte olduğunuz, yanımda olduğunuz, bütün bunları konuşurken burada bana eşlik ettiğiniz için sağ olun, var olun. Biz bir araya geliyoruz ama birbirimize benzediğimiz için yapmıyoruz bunu. Tam tersine çok ayrıyız biz. Hepimizin etnik kökenleri, cinsel yönelimleri, inançları, inançsızlıkları, ne bileyim engelleri, engelsizlikleri hepsi farklı. Hepsi. Ama bizi ortaklaştıran şey çok büyük ya. Kocaman bir ülke. Bizim ülkemiz, vatanımız, memleketimiz. Biz istiyoruz ki bir arada ve iyi yaşayalım. Evet farklıyız ama bu farklılıklar zenginlik olsun. Herkes farklılığını ortaya koysun. Aynı ülke bizim memleketimiz için hayal kuralım. Hepsi daha iyi olmamız için gündeme gelsin. Onun için de oturup konuşuyoruz. Veya derseniz ki ya bu yayın başka yerlerde konuşulmayanların konuşulduğu bir şey. Ben de katkıda bulunayım, sürsün bu. Nasıl yapacağım? Bakın şöyle olabilir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyütece bir dokunun size zahmet. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? Sadece burada yok o abone ol tuşu YouTube sayfasında. Aynı zamanda Ünsalünlü.com.tr'de yani benim internet sayfamda da var. Oradan da yapabilirsiniz. Bir tek mail yazacaksınız. Sadece mail adresinizi yazacaksınız ve abone olacaksınız. Ama bunu yaptığınız zaman ben bugünün yalaka medya düzenine mahkum değilim birader demiş olacaksınız. Ben istediğimi seçerim. Ben tercih ederim. Kimse de ağzını açamaz. Ben seçerim diyeceksiniz. Abone ol düğmesi o işe yarıyor. Abone olduktan sonra yandaki şu zile de dokunursanız küçük zile yayınlar başlamadan önce size haber gelecek. Dürtecek sizi. Hadi senin yayın başlıyor. Geç artık diye. Bir de katıl düğmesi var. Katıl YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj. Nasıl kullanılacağı ünsalunlu.com.tr'de de oradan da katıl tuşuyla ulaşabiliyorsunuz. YouTube'da da açılış sayfasında kısa bir video ile anlatmaya çalıştım. Bu yayını aylık küçük katkılarla destekleyebilmek için kullanabileceğiniz, isterseniz kullanabileceğiniz bir yöntem. İsterseniz önemli. Çünkü istemezseniz kullanmak zorunda değilsiniz. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da parasız olacak. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuşmaya devam etmek. Bir de eğer yayını beğendiyseniz YouTube'dan izleyenler şu yukarı doğru baş parmak işareti var ya beğen tuşu ona dokunursanız hele bunu ikaz gerektirmeden yaparsanız çok mutlu olurum. Çünkü onu yaptığınız zaman da YouTube bu videoyu açılışından itibaren herkese tavsiye edecek. Diyecek ki böyle bir şey var. Bak istersen buradan bunu da izleyebilirsin. Çok büyük bir katkı yayın için. Hani her seferinde bunu söylemek doğrusunu isterseniz gerçekten ağrıma gidiyor benim. Hakikaten ağrıma gidiyor. Yani neden hatırlatmak zorunda kalır insan bunun? Bilmiyorum. Belki de mesela ilk yayında eş zamanlı olarak izleyen YouTube o istatistiği veriyor çünkü. 2462 kişi eş zamanlı izlerken onlar içinden sadece 500 kişi. Sadece 500 kişi beğenmişti yayını. Ya çok özür dilerim ama beğenmediğiniz bir şeyi izlemeyin güzel kardeşim. Vallahi izlemeyin bak. Burada hep onu savunmuyor muyuz? Ya senin tercih hakkın var. Beğenmediğin bir şeyi niye izliyorsun? Beğeniyorsan izlediğin şeyi neden destek olmuyorsun? Gerçekten bence bu sorgulanmalı. Neden böyle bir şey yapmak zorunda kalıyoruz ki biz? Bu öyle kapris yapmak, ergen görsün sen falan demek değil. Vallahi değil. Ben anlamıyorum bunu. Anlamadığım için özellikle soruyorum. Neyse, yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Eğer gelirseniz hayatımızı konuşmaya edebiyat üzerinden devam edeceğiz. Yarın Herman Melville'in Katip Bartleby'sini konuşacağız. Onun üzerinden biraz hayatı anlamlandırmaya çalışacağız. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.